Ayrım 10.
Sana diyorum, bir daha böyle saçmalık istemem. Ama kalbi ürkütmemek gerekir. Onunla çok yumuşak ve nazik konuşmalı. Mesela şöyle. Bay Ermen, sertleşmiş yüzüne sevimli bir ifade vermeye çalıştı ve şefkatle konuşmaya başladı. Sevgili kalbim, sakin ol. Bu kadar hızlı atma. İyi ve akıllı ol, iyi ve akıllı. Fabrikatör ardından yeleğinin kalbinin hizasına gelen bölümüne sevgiyle hafifçe vurdu. Olağan ses tonuna dönerek sır verircesine devam etti. Belli bir organımızın düzene girmesi için önceden hatta gereğinden fazla süre tanıyıp her gün ona nazik bir şekilde hatırlatabiliriz. Ancak sürenin sonu yaklaştıkça ölçülü bir halde ısrar etmeli. Ama bütün bunlar egzersiz, sabır ve yine sabır gerektirir. Bu öğretiyle ilgilenmeni öneririm. Yogaların bu buyruğunu bilir misiniz? Kendi kemikleriyle solumayı becerebilen yoga yararlıdır. Yaşamsal merkezlerin tüm tohumlarındaki enerji akımını yönlendirmeyi öğrenin. Bütün bunları Bereres'te bilge bir yogadan öğrendim. Şöyle de bir sonuca vardım. Eğer insan tüm organlarını, karaciğerini bile yönetebiliyorsa, fiyatların istikrarsızlığı, talep yokluğu gibi çağdaş sanayi ve ticaretteki tüm felaketlerden kendisini koruyabilir. Ne düşünüyorsun Fred? Çağımızın zorlu sorunlarından çok senin politik, ekonomi ve sosyalizm idmanların babanın saçlarını ağarttı. Benim fikrime göre ki bunu birçok kez saygıdeğer ortağıma söyleme zevkini yaşadım. Sen fabrikatör olunca zamanla değişecek zengin biri olacaksın. Aklıma gelmişken, sadık dostun ve mektup arkadaşın Bay Marx nasıl? Ermen'in son sözleri üzerine Friedrich somurttu. Adına büroya gönderilen mektupların birileri tarafından açıldığından kuşkulanıyordu. Belki de bunu yapan Ermen'in kahyasıydı. Kahya duyup gördüğü her şeyi efendisine yetiştiriyordu. Friedrich'e yeniden burnundan nefes alıp vermesi tavsiyesinde bulunan Bay Ermen kendi çalışma odasına geçti. Büro evrakları arasında geçirdiği bezdirici iş gününün sonunda Engels çok sayıda mektup aldı. Mektuplar İrlanda'dan Mary'den, Joseph Weidemeyer'den, Wolf'dan ve Londra'dan Marx'tan geliyordu. Karısının mektubuna göz atarak sağlık haberlerini aldıktan sonra öteki arkadaşlarının mektuplarını okumayı sonraya bırakarak gönderi adresi Dean Street 28 olan mektubun mührünü sökerek okumaya koyuldu. Marx'ın mektubu endişeli ve kısaydı. Köln'de komünist doktor Daniels'ın tutuklandığını bildiriyordu. Weidemeyer baskılar nedeniyle Frankfurt civarlarında gizlenmek zorunda kalmıştı. Karl, herhangi bir arama ihtimaline karşı her ikisinin de hiç zaman kaybetmeden mektuplarını yok etmeleri ya da gizlemeleri gerektiğini yazıyordu. Ve çok önemli olmayan mektupları yaksan, önemli bilgiler vesaire içeren ötekilerini paketleyip mühürleyerek Mary ya da sizin kahyada saklasan iyi edersin. Almanya'da komünistlere karşı başlatılan saldırı haberleri Friedrich için sürpriz olmadı. Köln gazetesi dahil Alman gazetelerini düzenli takip ediyordu. Bu gazeteler devlete karşı haince eylemler planlayan komünist komplonun ortaya çıkarıldığını yazıyordu. Engels, Komünistler Birliği'nin temsilcisi Terzi Notjunk'un 10 Mayıs'ta Leipzig'te tutuklandığını biliyordu. Polis, Notjunk'tan zor kullanarak aldığı belgelerden Komünist Parti'nin varlığını ve faaliyetlerini öğrenmişti. Çok geçmeden Köln'de Komünistler Birliği Merkez Komitesi üyeleri tutuklandı. Freilgrat, yaklaşan tehlikeden haberi olmadığı halde kısa bir süre önce tesadüfen Londra'ya gittiği için tutuklanmaktan kurtulmuştu. Friedrich bir süredir gizli takibin hızlandığını fark etmişti. Peşinde ajanlar olmadan bir tek adım bile atamıyordu. Londra'daki Prusya elçisi von Bunsen şu frak giymiş papazcık diye kafasından geçiriyordu Engels. Karl ile ikimizi Büyük Britanya'nın huzurlu ortamını bozabilecek canavarlar gibi tarif ederek İngiliz hükümetine hakkımızda akıllara durgunluk veren saçmalıklar anlatma fırsatını kaçırmayacaktır. 1851 yılının bu güzel yaz günlerinde pamuk işleme fabrikasının ikinci ortağı baba Friedrich Engels Manchester'a geldi. Babasının İngiltere'ye gelmesi oğlunu pek sevindirmedi ama aldığı kusursuz terbiye ve kendine hakim olma yeteneği gerçek duygularını gizlemesine yardımcı oldu. Oğlunun artık neredeyse 31 yaşına geldiğine hiç bakmadan Friedrich'e isyankar bir yeni yetmeymiş gibi davranıyordu babası. İhtiyar Engels'in karakterinde uysallığa hiçbir zaman yer olmamıştı. Yıllar geçtikçe despotluğu ve kendine duyduğu aşırı güven artmıştı. Friedrich'in annesi Elise ne kadar sabırlı, duygusal ise babası da bir o kadar hoşgörüsüz, hükmedici, din yobazıydı. Ama bu gelişinde Almanya'da gericiliğin zaferinden, artan gelirinden sarhoş bir haldeki ihtiyar daha az öfkeli ve müşkülpesentti. Evet sevgili Friedrich, Tanrı'ya şükürler olsun ben haklı çıktım. Sürü çobanına boyun eğdi. Devrim başarısızlığa uğradı. Her cehennem icadı gibi o da ilelebet mahvoldu. Almanlar mektep döküntüsü aptalların ve şeytan ruhluların gevezeliklerine kanacak kadar salak değiller diye konuşuyordu baba Engels misafir odasında dolaşarak. Uzun siyah redingotunun cebinden yolculuklarda yanında bulundurduğu küçük İncil'in kabı görünüyordu. Hizmetçi yemeğe çağrılı olan Peter Ermen'in geldiğini bildirdi. İhtiyar Engels ortağı Ermen'e güvenmiyordu ve faaliyetleri denetlemesi için Friedrich'i Manchester'a göndermişti. Ama öte yandan oğlunun ateistliğini ve devrimci fikirlere ilgisini bildiğinden onun için de endişe duyuyordu. Bu nedenle birileri de Friedrich hakkında bilgi versin istiyordu. İki Engels, baba ve oğul, misafirleri karşılamaya çıktılar. Her ikisi de uzun boylu ve geniş omuzluydu ve birbirlerine çok benziyorlardı. Sadece gözlerindeki ifade farklıydı. Oğlunki canlı, berrak, zeki, babanınki ise bulanık, acımasız ve donuk. İhtiyar Engels, masanın başında bir dua okudu ve sonra da herkesin yemeğe oturması için işaret verdi. İngiltere'yi seviyorum diye başladı. Peçeteyi pancar kırmızısı boynuna bağlarken, dindar insanların ülkesi. Tanrı bu ülkeyi cezalandırmıyor. Sanayi ve ticaret hızla gelişiyor, öyle değil mi Peter? Fabrikatörler şirket kârlarından, sanayi ve ticaretin yükselişinden söz ediyorlardı. Baba Engels, 1837 yılından bu yana 14 yıl içinde servetini ikiye katladığını itiraf etti. Bu koşullarda özellikle de devletin başında bizim Prusya kralımız gibi muhteşem hükümdarlar var olduğu sürece devrim bile bizi yıkamaz. İngiliz kraliçesi Victoria'nın onunla eş ve onun öz yeğeni olduğunu unutmamak gerekir diye ekledi Ermen. Birkaç parça az pişmiş biftek yiyip üstüne ren şarabı içtikten sonra iki ortak kendilerini daha güçlü hissettiler ve gözle görülür bir şekilde canlandılar. Almanya'da komünist çöplüğün artıkları kazınıyor diye başladı, gözlerini kurnazca kısarak baba Engels. Aslında hiç bir namuslu insan artık kızıl hayaletten korkmuyor. Kızılların sonsuza dek işi bitti. Kızılca kıyamette Tanrı nasıl hesaplaştıysa, kral da bir avuç isyancı ve beyinsizin işini öyle bitirdi. Oğul Engels, kendisini açıkça tahrik eden babasıyla bozuşmamak için dudaklarını ısırıyordu. Gözlerindeki kızgınlık parıltıları belirmişti. İhtiyar oğlunun kızgın bakışlarını fark etti. Friedrich'in misafirlerin yanında susmak zorunda kalacağına güvenerek atıp tutmuştu ama bu hesap her an bozulabilirdi. Baba Engels oğlunun tartışmada ne çetin ceviz olduğunu, karşı fikirleri nasıl acımasızca çürüttüğünü kendi deneylerinden biliyordu. Aynı zamanda iyi bir gözlemci olan kurnaz Peter Ermen, bir fırtınanın yaklaşmakta olduğunu ta başından sezmişti. Ortağının imdadına yetişti. Yogalara göre düşünce hareket esnasında şekillenir. Hareket ise düşünceyi doğurur. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz Friedrich? Tüm bunlar herhalde genellikle bir insanın burnundan soluyup solumadığına bağlı diye cevap verdi. Öfkeden benzi atmış olan oğul Engels. Ermen'in saçmalıklarını dinler görünmeye çalışırken düşünüyordu. Benim ihtiyar meydan okuyor. onu susturdum diye benden intikam alacak, maaşımı daha da düşürecek. Oysa bu paralar şimdi Marx için nasıl da gerekli. Üstelik Mary'nin de ihtiyacı var. Aslında bu kavga ipleri hepten koparmazsa, iki yüzlüce davranmaktansa babamla ilişkimin soğuk, mesafeli olması benim için çok daha iyi olur. Bu lanet ticaretle uğraşmaktan başka çarem yok. Engels bu zor dönemde Marx'a sürekli para yardımında bulunuyordu. Marx'ın partinin dehası beyni olduğunu düşünüyor ve politik ekonomi konusundaki kitap çalışmasını sıkıntısız sürdürebilmesi için ona olanak yaratmak istiyordu. Öteki yaşamsal kararlarında olduğu gibi bu karara da sırf Marx ve ailesine en içten duygularla bağlı kalbinin sesini dinlediği için değil, aynı zamanda her şeyini devrim davasının çıkarlarına tabi kıldığı için varmıştı. Engels proletaryanın zaferi uğruna sıradan bir büro memuru olarak kendisini feda etmeye hazırdı. Onun ikna yeteneğine yenilen Marx da bu feragatı kabul etmişti. Böylece iki dost manevi büyüklüklerini göstermiş oldular. Çünkü bazı durumlarda kişinin kendisine çok yakın birinin feragatini kabul etmesi kendisinin bir fedakarlıkta bulunmasından çok daha zordur. Yemekten sonra misafire likörlü kahve ve sigara ikram edildi. Baba Friedrich Engels kalktı, odada biraz gezindi ve violonsel çalmaya başladı. Duyguyla Gülüh'ün melodisini ve ardından da Mozart'tan bir parça çaldı. Bay Ermen, yogaların yaşamsal merkezlerini anlatmaya devam ediyordu. Alın, ense, beyin, kuyruk sokumu, damar sistemi, karnın üst ve alt kısmı. İhtiyar Engels, kendi düşüncelerine dalmış bir halde ortağını güçlükle dinleyebiliyordu. Birden boş boğaz arkadaşını susturdu. Peter, bırakın şimdi Hintlileri, beni dinlemenizi rica ediyorum. Oğluma Hindistan'a gitmesi için defalarca teklifte bulundum. Ermen ve Engels firmasının Kalküta'daki bürosunda güvenilir birinin bulunması çok önemli. Bu konuda ne düşünüyorsun Friedrich? Bu teklifi önceki gibi kesinlikle reddediyorum ve Manchester'dan hiçbir yere gitmem diyorum. O halde sana sıradan bir memur maaşı veriyorum diye homurdanma. Para sen yaşındakileri ancak yoldan çıkarır. Aslında eğer devlet ve toplum düzeninin temellerini sarsmaya çalışmasan, insanları anarşiye itmesen, şeytanın yolundan gitmesen de boğaz düşkünlüğü, ölçülü serserilik, çeşitli sosyete eğlencelerine karışmak gibi gençliğe has günahlar işlesen, Tanrı da ben de seni hemen bağışlardık. Oğul Engels babasına yine öfkeli, ters bir bakış fırlattı, kalktı, misafirlerden özür diledi ve odadan çıktı. Peter, bana İncil'in kelamını tekrarlamaktan başka bir şey kalmıyor. Kulakları olan duyar, gözleri olan görür. İşte benim oğlum böyle. Sen şahidimsin. Ona para vermeyerek kötü yollara sapmasını, hepten günah uçurumuna yuvarlanmasını engelliyorum. Haftada 3 sterlin fazladan tek bir kuruş bile yok. Doğru, bu para çok az ama onun ruhunu kurtarmak için bu gerekli. Barmen'de olduğum sırada Friedrich'in para konusundaki ricaları karşısında taviz verme sakın. Bana bu konuda söz ver. Rahat ol diye cevap verdi. Adeta bayram edercesine Ermen. Oturduğumuz dalı kesecek baltanın parasını vermeyiz. Bir insanın oğlu ve varisi aracılığıyla devrimci ayak takımına yardım etmesinden daha büyük bir aptallık olamaz. Bana güven. Gözümü senin oğlundan ayırmıyorum. Verdiğimiz maaşla pek fazla yayılamayacaktır. Sana gelince ihtiyar, nefesi burnundan alıp ver. Uzun yaşamın ve manevi huzurun sırrı burada gizli. Unutma, sağlığımızı korumak kendi elimizde. Friedrich birkaç gün sonra babasını Almanya'ya gönderdi. Aynı akşam Marx'a yazdı. Bütün bir haftayı benim ihtiyarla geçirdikten sonra onu sağ salim geri postaladım. Ve nihayet bugün alabildiğim 5 sterlini sana gönderiyorum. İhtiyar ile görüşmemden genel olarak memnunum. En az 3 yıl burada bana ihtiyacı var. Ben ise bu 3 yıl için bile buraya bağlanmamı gerektiren sorumluluklar almadım. Soho'nun kıvrıla kıvrıla uzanan dolambaçlı yoksul sokakları, yuvarlak zengin Piccadilly meydanında aniden birbirine geçerek sonlanıyordu. Burada gösterişli tiyatrolar, mağazalar ve lokantalar vardı. Marx'ın oturduğu Dean Street'ten yaya olarak Piccadilly Circus'a gitmek en fazla 15 dakika alıyordu. Piccadilly Circus yakınlarındaki biçimsiz bir sokakta akşamları Chartistlerin ve sığınmacıların toplandığı küçük bir lokanta vardı. Girişteki fazla büyük sayılmayacak salonun arkasında meşe bir masa ile birkaç dar kötü bankın bulunduğu gri boyalı bir oda vardı. Tavandaki gaz feneri kötü soluk bir ışık yayıyordu. Odada bulunan şömine odayı hapishane hücresinden ayıran tek özellikti. Şöminenin çıkıntısında fil niyetine yapılmışsa da daha çok bir su aygırına benzeyen kırık hortumlu tahta bir heykel duruyordu. Lokantadaki herkesin filin odası dedikleri yerde soğuk, yağmurlu bir Aralık akşamında Marx ve iki Wolf, Kızıl lakabıyla çağırdıkları Ferdinand ve Marx'ların Lupus diye hitap ettikleri Wilhelm bir araya geldiler. Wirt'ı bekliyorlardı ama o üşüttüğü için gelememiş, sert grog ve balla gripten kurtulmaya çalışarak evde kalmıştı. Louis Bonaparte'ın Paris'te yaptığı darbe bir deprem gibi Britanya adasında da kendine özgü bir sarsıntı yarattı. Ama Kraliçe Victoria'nın sarayında ve hükümette bir endişe uyanmasına karşın 1. Napolyon'un bir zamanlar Büyük Britanya'ya ne çok sıkıntı ve felaket getirdiği biliniyordu. Borsa şimdilik sakindi. Hisse senetleri neredeyse hiç oynamadı. Sadece kapalı bir kutu olan basiretli Palmerston sessiz sedasız elini eteğini eğlencelerden çekti ve Louis Bonaparte'ı tebrik etmeye hazırlandı. Vatandaşların merakı durmadan artıyor ve gazete bayilerinin önündeki insan kalabalıkları büyüyordu. Bugünlerde herkesin dikkati tek bir olayda toplanmıştı. Bonaparte'ın darbesi. Louis Napolyon, oyların büyük bir çoğunluğunu alarak başkan seçildiği sırada, onun tüm iktidarı ele geçirme hamlesi, Karl ve Friedrich'e güçlü bir olasılık olarak görünmüştü. Elize tayfası, Louis Napolyon'u Fransa'nın ebedi imparatoru sayıyordu. Ama öngörülen ile gerçekleşen arasında daima bir mesafe bulunur. Bu düzenbaz ve askeri elit kralı pis işlerini ustaca tezgahlıyor dedi Ferdinand Wolf. Genellikle boynuna bağladığı kan kırmızısı yün atkıyı çözerek. Şöminedeki odunlar çıtırdayarak yanıyordu. O da ısınmıştı. Bu defaki Strasbourg ve Bolonya'daki girişimlerden farklı dedi sessizce Wilhelm Wolf. Kahvenin içindeki şekeri sabırsızca eriterek. Darbe binlerce insanın hayatına mal olacak. Orduyu satın alan Elize korsanlarının terörü daha yeni başlıyor. Marx tütün içiyordu. Ferdinand Wolf kalktı ve ısıyı biraz düşürmek amacıyla yanan odunları dağıttı. Ferdinand Wolf, özensiz ve aynı zamanda frapan giyimli, atılgan, boylu poslu güçlü biriydi. Akşam gazeteleri yeni Sezar'ın artık sandıklarını Elize'den Tulyer'e taşıdığını yazıyorlar. Süvariler, yaşasın imparator, yaşasın sosis çığlıklarıyla onu selamlamışlar. Louis Bonaparte bu süvarilere şampanya ve birayı boşuna içirmemiş. Marx gülümsedi. Engels'in bana yazdığına göre dedi Marx, özellikle sen Ferdinand, bu konudaki geniş bilgin ve sivri kaleminle bu eşkıyaların, lümpenlerin ve balık tüccarlarının imparatorluğunun, Fransa, tarihini yazmak için biçilmiş kaftansın. Ulusal Meclis'in bu kar teşekleri durmadan darbe tehlikesinden bahsedip durmalarına rağmen hazırlıksız yakalandılar. Fransa'nın en kurnaz tilkisi İhtiyar Thierry ve Bay Cellat Chavagne 18 Bumier'de uyuyakaldılar ve Elize kardeşlerinin kendileri için hazırladıkları kurt kapanına düştüler. Yerel bir gazetenin taşlama yazarının da söylediği gibi Fransa'nın politik oda hizmetçileri devrimin kızgın lavlarını eski süpürgelerle süpürüyorlar. Bunu yaparken de birbirlerine giriyorlar. Bir sosyete hanımefendisi Fransa'yı birçok kez metreslerin yönettiğini ama hiçbir zaman erkek monarkların bir hükümetinin olmadığını söylüyor dedi Ferdinand. Olup bitenler hakkında sen ne düşünüyorsun Karl diye Ferdinand'ın sözünü kesti Wilhelm. Hiç kuşkusuz bu düzenbaz en kısa bir zamanda kendisini imparator ilan edecektir. Evet, onun bütün istediği de bu sevgili Lupus. Ama tarih adeta bir köstebek ustalığıyla kazıyor diye cevap verdi Marx, sert bir hareketle sigarasını söndürerek. Devrim Araf'tan geçecektir. Yöntemli hareket ediyor. 2 Aralık onun yolunun birinci yarısının sınırıdır. Devrim, parlamenter sistemi doruğa çıkarıyor, sonradan alaşağı etmek üzere. Şimdi de bütün dünyanın önünde burjuvazinin devlet iktidarına karşı tüm yıkıcı güçleri toplayabilmek için bir çıban gibi birikiyor. Önceden hazırlanan bu işinin ikinci kısmı da bitince Avrupa ayağa kalkacak ve şöyle diyecek: İyi kazmışsın ihtiyar köstebek. Kara bir sis çöktü Londra'nın üzerine. Gece sabaha döndü ama hava aydınlanmadı. Canavar düdükleri ve gonglar çaresizce uğulduyor. Gelip geçenlerin ellerindeki ve fayton ve omnibüslere yerleştirilmiş olan çanlar çın çın ötüyordu. Kara sis adeta bir ejderha dili gibi bulduğu en küçük gedikten evlere sızmıştı. Havasızlık, nefes darlığı, mide bulantısı ve baş ağrısına yol açıyordu. Sanki artık hiçbir ışık gece görüntüsünü bozamayacak, bu cehennemi karanlık sonsuza dek yeryüzünü saracaktı. Bugünlerde Dean Street No. 28 adresindeki evin iki odasında büyük bir huzursuzluk ve hüzün vardı. Çocuklar suskunlaşmıştı ve pek nadiren şarkı söylüyor ya da koşuyorlardı. Yaramazlık yapan, bu rastgele devşirilmiş mobilyaları dağıtan kimseler yoktu artık. Küçük ev, aile fertlerini oluşturan 3 yetişkin ile 4 çocuk için çok dardı. Üstelik evsiz Alman sığınmacıları sıklıkla geceyi Marx'larda geçiriyorlardı. Şubat adanın iğrenç aylarının başında gelir. Kötü koku yayan, yapışkan sarı sis ile kara bulutlar yeryüzünü kuşatır. Karl Marx neredeyse bütün ay boyunca Britanya Müzesi kütüphanesini ziyaret edemedi ve evden hiç çıkamadı. Çünkü redingotu ve ayakkabıları rehinciye bırakılmıştı. Karşılığında aldıkları para ev sahibesine olan borçlarını kapatmak için harcanmıştı ve tüm aileyi sokakta kalmaktan kurtarmıştı. Lenschen artık uzun süredir yemeklere et katamıyor, çocuklara süt alamıyordu. Büyüklerin ve çocukların tüm yediği patates, yulaf lapası ve ekmekten ibaretti. Manav ve bakkal veresiyi kesmekle tehdit ediyorlardı. Ve yoksulluktan bitkin düşen Jenny, hepten aç kalacakları korkusuyla gece gündüz demeden kabus görüyordu. Sinirleri tümden harap olmuştu ve sık sık ağlıyordu. Bu durum Karl'ı çaresizliğe itiyordu. Ama olağanüstü bir çabayla gücünü toplayıp daha da büyük bir hırsla işine koyuluyordu. Lenşe'nin özenle yamadığı eski pantolonunu ve sıcak tutan gömleğini giymiş, bulundukları durumun trajikliğine bakmadan çalışma masasına oturarak kendisini tamamen çalışmaya vermişti. Pencerenin dışında ışık geçirmez kara bir duman duruyordu. Doğuştan hastalıklı olan küçük Francisca, Jenny'nin kollarında inliyordu. Ev nemli ve soğuktu, herkes açtı. Marx'ın düşünceleri ise sınırsız ufukları kavruyor, dünyanın bütün köşelerini süzüyor ve bir kasırga gibi insanlığın geleceğini karartan örtüyü kaldırıp atıyordu. Ne yoksulluk ne de hayatın vurduğu prangalar bu adamın içinde durmadan yanan parlak düşünce ateşini söndüremiyor, devasa yaratıcı gücünü tüketemiyordu. Ocak ayında geçirdiği ağır ve yıpratıcı hastalıktan sonra Karl daha da esmer ve zayıf görünüyordu. Sanki Arap şahını ya da asi bir bedeviyi tasvir eden resimden fırlamıştı. Yakınları ve dostları ona, ışıltılı muhteşem gözleri, artık ağarmaya başlamış da olsa katran karası saçları, esmer teninden dolayı Araplara benzeterek Kuzey Afrikalı anlamına gelen Maripli adını takmışlardı. Bu lakabı küçük Jenny, Laura ve Muş da sevdiler. Bundan böyle babanın yerini Maripli almıştı. Britanya Müzesi Kütüphanesi, Karl'ın Londra'da en sevdiği yerdi. Oradaki kocaman sessiz salonda rahatça çalışabiliyordu. Kalabalık evin kargaşası, çocukların kahkahaları ya da ağlamaları, Lenşe'nin bağırışları, tüm bu kaçınılmaz gürültüler Montague House'da yoktu. Ve Marx bazen sabah 9'dan akşam 7'ye dek tüm gününü burada geçiriyordu. Bunlar onun için en huzurlu ve verimli saatlerdi. Ama 1852 yılının Şubat ayı, bulut, sis ve hastalıklarla birlikte acımasız bir yoksulluk da getirdi. Engels'in Marx ailesiyle cömertçe paylaştığı maaşı da derde derman olamıyordu. Ailenin düzenli bir geliri yoktu. Bundan birkaç ay önce New York Daily Tribune'un redaktörü Dana, bu büyük gazetede yazması için Marx'a yazılı bir teklifte bulunmuştu. 1848 yılında girişken Charles Dana, çıkardıkları gazetenin bir muhabiriyle New York'tan Köln'e gelmişti. Bu iki Amerikalı Marx'tan çok etkilenmişti. Onun olağanüstü içerikli, berrak, heyecan verici konuşmalarını dinlemişlerdi. Yeni Ren gazetesinin genç redaktörünün ölçüllüğü, eşi bulunmaz ateşliliği, çok yönlülüğü ve derinliği karşısında hayrete kapılmışlardı.